Ayrım 103 sayfa 312 Dünyaya Açılış. Bu gelişmeleri izlerken önce Sovyetler Birliği üzerinde durmalıyız. Zaten Atatürk de her yıl meclise açış nutuklarında milletler arası durumu özetlerken ilk önce Sovyetler Birliği ile olan dostluk antlaşmalarına değinmeyi gelenek haline getirmişti. Dipnot, Sovyetler Birliği ile milli mücadele içindeki siyasi münasebetler ve antlaşmalar bu kitabın ikinci cildinde etraflı olarak yazıldığı için burada o kısım üzerinde tekrar durmayacağız. Türkiye Sovyetler. Sovyetler Birliği'nin iç ve dış savaşları sona erdikten sonra başlıca çabası, bir taraftan komşularıyla uzun vadeli antlaşmalar kurabilmek, diğer taraftan Batı'ya karşı Almanya'yı kazanmaktı. 16 Nisan 1925'te Almanya ile Rapallo Antlaşması'nı imzalamayı başardı. Gerçi bu antlaşma önemini uzun zaman muhafaza edemedi. 1 Aralık 1925'te Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya, Belçika, Polonya ve Çekoslovakya arasında imzalanan Locarno Antlaşması, Almanya'yı Sovyet dostluğundan sökmüştü. Dipnot, Sovyetler Birliği Locarno Antlaşması'nı kendisine karşı saydığını resmi beyanlarıyla açıklamıştır. Avrupa sahnesinde bu yeni gruplaşma elbette ki Türkiye'yi de ilgilendirirdi. Bir taraftan bu anlaşma, diğer taraftan Cemiyet-i Akvam'ın Musul meselesinde Türkiye aleyhindeki bazı hareketleri, Türkiye ile Sovyetleri birbirlerine daha yaklaştırdı. 17 Aralık 1925'te, yani Locarno Antlaşması'ndan 15 gün sonra, Paris'te Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında bir tarafsızlık ve saldırmazlık antlaşması imzalandı. Çiçerin ile Tevfik Rüştü Aras arasında imzalanan bu antlaşma ile iki taraftan biri saldırıya uğrarsa diğer taraf ona karşı tarafsız kalacaktı. Taraflar birbirlerine tecavüz etmeyeceklerdi. Parantez içinde madde 3. Taraflar diğer devletlerle taraflardan birine yöneltilmiş bir antlaşma ve gruplaşmaya girmeyeceklerdi. Ondan sonra bu iki devlet arasında siyasi ve ekonomik ilişkiler geliştirilmiştir. Nitekim Kasım 1926'da iki taraf arasında Odessa'da Cemiyet-i Akvam'a girmek işi, Kasım 1926'da gene Odessa'da Türk-Sovyet ticaret-iktisat münasebetleri gözden geçirildi. Ocak 1927'de bu konuşmalar uzmanlar arasında devam etti. Neticede 2 Mart 1927'de Ankara'da bir ticaret ve denizcilik antlaşması imzalandı. 1928'den sonra Sovyet-Türk ilişkileri milletler arası gelişmelere göre şekilleşti. Çünkü Sovyetler Birliği de artık Cenevre'de Cemiyet-i Akvam'ın düzenlediği milletler arası toplantılara karışıyor, Türkiye'nin de buralara davet edilmesini istiyordu. Nitekim Türkiye, Mart 1928'de Cenevre'de Milletler Arası Silahsızlanma Hazırlık Komisyonu'na davet edildi. 1929'da Türkiye, Litvinov Protokolü denilen misaka da katıldı. Daha 8 Eylül 1928'de Türkiye, savaşın milli siyaset aleti olarak kullanılmamasını esas tutan Kellogg misakına da katılmış bulunuyordu. Litvinov protokolü ise Polonya, Romanya, Estonya, Letonya yani Sovyetlerin komşularıyla bir yaklaşma protokolüydü ki Türkiye buna da katıldı. Hulasa 1923-1930 arasında Türk-Sovyet münasebetleri dostane gelişti. Yunanistan. Lozan Barışı'ndan sonra en dikkati çeken komşumuz Yunanistan'dı. Sulh olmasına rağmen arada birçok meseleler askıdaydı. Gazi Mustafa Kemal bu meselelerin bir an önce düzenlenmesinde ve Yunanistan'la dostluğa ve hatta bir ittifak çerçevesi içinde işbirliğine gidilmesinde ısrarlı arzu göstermekteydi. Önde gelen mesele iki taraftaki Türk ve Yunan azınlıkları meselesiydi. Nihayet Lozan'da zaten bir esasa bağlanan bu mesele üzerinde ve Norveçli Hansen muhtırasına göre 30 Ocak 1924'te ilk anlaşmaya varıldı. Dipnot, bu antlaşmanın ek ve protokol metinleri Düstur Tertip 3 Cilt 5, ayrıca Lozan Protokolleri Siyasal Bilgiler Fakültesi yayını. Bu anlaşmada mübadeleye, parantez içinde nüfus değişimine tabi tutulacak kimselere ait şartlar yer alıyordu. Tarafsız devletler delegelerinin de katıldığı muhtelit, parantez içinde karma bir mübadele komisyonu kuruldu. Bu komisyon çalışmalarına Ekim 1924'te başladı. İlk zamanlar işler iyi gitti. Fakat sonra anlaşmanın ikinci maddesi dolayısıyla sert tartışmalar çıktı. Tarafları harbe sürükleyecekmiş gibi çatışmalar oldu. Dipnot, günümüzdeki meselelere kadar uzanan ve İstanbul Rumlarını ilgilendiren bu madde şudur. Birinci maddede açıklanmış olan mübadele, parantez içinde nüfus değiştirilmesi, aşağıdaki ahaliye şamil değildir. Parantez içinde aşağıdaki ahali bunun dışındadır. A. Dersaadet, parantez içinde İstanbul Rum ahalisi, B. Garbi Trakya'nın Müslüman ahalisi. Dersaadet'in Rum ahalisi sayılacak olanlar 1912 kanunu mucibince, parantez içinde bu kanuna göre, tahdit edilmiş, parantez içinde sınırlandırılmış bulunan Dersaadet Şehri Manniti, parantez içinde belediyesi havzasında, 1918 tarihinden önce sakin, parantez içinde yerleşmiş bulunmuş olan bir cümle, parantez içinde bütün Rumlardır. Garbi Trakya'nın Müslüman ahalisi sayılacaklar, Bükreş Muahedenamesi ile, parantez içinde Balkan Harbi'nden sonraki barış antlaşması, 1913'te tayin edilen hudut hattının doğusundaki mütemekkin, parantez içinde yerleşmiş bir cümle Müslümanlardır. İşte bu madde Türk ve Yunan delegeleri tarafından başka başka yorumlanmış ve pek uzun çatışmalara, anlaşmazlıklara yol açmıştır. Anlaşmazlığın mihveri de yerleşmiş, parantez içinde sakin, mütemekkin, yani Fransızca etabli anlamıydı. Bütün ihtilaf Lozan Antlaşması'ndaki bir kelimenin yerleşik yani etabli kelimesinin yorumlanması tarzından çıkıyordu. Sakin, yerleşmiş, etabli ise kimdi, kim değildi? Nihayet bu konuda bir karara varamayınca Akvam Cemiyeti'nin kararıyla Milletler Arası Adalet Divanı'ndan karar istendi. Divan kararını 25 Şubat 1925'te verdi. Bu karara göre etablis, devamlı bir yerleşmişliği gerektiriyordu. Her oturan etablis sayılamazdı. Yerleşmişlerin her ne surette olursa olsun 1912 belediye sınırları içinde 30 Ekim 1919 tarihinden önce, parantez içinde mütareke tarihi, gelmeleri ve orada daimi oturmaları lazımdı. Fakat iş bu istişari ve hukuk yolundan da çözülemedi. Mesele uzadı gitti ve ancak 1 Aralık 1926'da Atina'da yapılan bir anlaşma ile iki hükümet arasında bir şekle bağlandı. Ortodoks Kilisesi, parantez içinde Patrikhane meselesi. Türk-Yunan hükümetleri arasında ikinci karışık mesele de Patrikhane meselesi oldu. İstanbul'daki Patrikhane, daha eski devirleri bir tarafa bıraksak bile 18. yüzyıl sonlarından ve Yunan İstiklal Mücadelesi'nin alevlendiği 19. yüzyıl başlarından itibaren daima ve faal surette siyasetle ilgilenmiştir. Dipnot, 1453'te Bizans fethedildiği zaman Patriğe, Fatih tarafından bazı haklar ve imtiyazlar tanındı. İstanbul Patrikliği, Dünya Ortodoks Hristiyanlığı'nın ruhani reisliğiydi. Daha sonra Moskova Patrikliği kurulunca Rus Ortodoksluğu İstanbul'un kontrolünden çıktı. II. Abdülhamit devrinde de Bulgar ve Sırp kiliseleri İstanbul Patriğinden ayrıldılar. Patrikhane yalnız Türk, Yunan, Avrupa, Amerika, Kudüs Ortodoks Teşkilatı'nın başı olarak kaldı. Bu ilgi, mütarekeden sonra ve hele Pontus, Ege meseleleri geliştikçe en yüksek dereceye vardı. Fakat Anadolu'nun başarısıyla gerek Pontus gerek Ege Rumluğu bir demografik varlık olarak ortadan kalkıp Rumlar Türkiye'yi terk edince Patrikhane'nin İstanbul'da varlığının nedeni yahut hikmeti de kalmadı. Fakat Lozan Konferansı'nda şiddetli çatışmalara yol açan bu konu Lloyd George'un teklifiyle ve artık siyasetle uğraşmamak kaydı altında Patrikhane İstanbul'da bırakıldı. Ama o günden sonra da Türkler Patriği ancak bir başpapaz olarak aldılar. Zaten Türkiye'de İstanbul'dan başka yerlerde bir kilise teşkilatı kalmamıştı. İstanbul Rumları da ancak 90 bin kadardı. Fakat gene eskisi gibi eski Anadolu ruhani dairelerini temsil eden metropolitler Patrikhane'de yer alarak kaldı. Durum gergindi. 1924'te Patrik seçilen Konstantin mübadeleye tabi olduğu için sınır dışı edilince ihtilaf arttı. Ama yavaş yavaş iş yatıştı. 1925 yazında Atina'ya ilk Türk sefiri gitti. Gerçi 1930'a kadar ilişkiler oldukça soğuk geçti. Çünkü 1926 Atina Antlaşması, nüfus değişiminden, parantez içinde mübadeleden doğan bütün meseleleri çözememişti. Fakat İtalya'nın Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan'ı da içine alan bir birlik kurma çabaları ve Mustafa Kemal ile Venizelos'un Ankara'da buluşmaları havayı çok yumuşattı. Daha 13 Eylül 1928'de İsmet Paşa, Malatya'da verdiği bir nutukta arada esaslı ihtilaflar olmadığını belirtmişti. Venizelos hakkında güven ifade eden sözler söylemişti. Dipnot, İsmet Paşa'nın siyasi içtimai nutukları 1920-1933. Nihayet 10 Haziran 1930'da iki devlet arasında Ankara'da ve askıda kalan bütün meseleleri çözen bir antlaşma imzalanarak Türk-Yunan ilişkileri normal yoluna girdi. İstanbul Rumları ile Batı Trakya Türklerinin yerleşmişlik hakkı bir daha karara bağlandı. Mübadeleye tabi Rum ve Türklerin eski yerlerinde bıraktıkları mallar meselesi daha açık esaslara bağlandı. İsmet Paşa Venizelos'u işte bu anlaşmadan sonra Ankara'ya davet etti. 20-30 Ekim 1930 aralarında Ankara ve İstanbul ziyaret eden Venizelos ile Ankara'da ayrıca 3 belge imzalandı. Bu yakınlaşmada İtalya Başvekili Mussolini'nin önemli etkileri oldu. Dipnot, bu konuda Türkiye'nin dış politikası Dr. M. Gönlübol ve Dr. Cem Asar. Bu münasebetle Gazi Mustafa Kemal 1 Kasım 1930'daki meclis açış nutkunda Yunan dostluğu üzerinde sıcak bir dil kullanmıştır. Dipnot, o zamanki Türk-Yunan meseleleriyle Gazi Mustafa Kemal'in Yunan siyaseti hakkında o devirde Türk-Yunan Mübadele Komisyonu reisi ve Muhtelit Mübadele Heyeti'nde bir aralık Türk heyeti başkanı olarak çalışan, sonra vekil ve sefir Cemal Hüsnü Taray'ın gerek Türk-Yunan münasebetlerinin gelişmeleri, gerek Gazi Mustafa Kemal'in Balkan siyaseti hakkında ilgi çekici fakat yayınlanmamış hatıraları vardır. Bu hatıralar şunu göstermektedir ki, Gazi iki taraf arasında günlük, kısır ve çapraşık çatışmaların aleyhindeydi. Bunların mutlaka temizlenmesini istiyordu. Yine şu anlaşılmaktadır ki, Gazi'nin bütün ümit, emel ve gayreti, Türkiye'nin batısında ve Balkan Avrupa'sında en az Tuna'ya kadar varacak bir ittifaklar ve emniyet bölgesi kurmaktı. Buna çok önem veriyordu. Kendisi de aslında bir Rumelili, bir Balkanlı ve bir süre Sofya'da, Belgrad ve Karadağ'da şamil ataşe militerlik yapmış bir eski kurmay olarak Balkanların havasını, Balkanların mizacını iyi biliyor ve bölgeye değer veriyordu. Böyle bir Balkan ittifakının lideri ve Avrupa'nın bu sıfatla da sözü geçer adamı olmak. Öyle sanıyorum ki bu onun belki biraz masum fakat hiç şüphe yok ki doğru ve yerinde bir hayaliydi. Fakat şimdi içinde yaşadığımız günlerde Kıbrıs çatışmaları dolayısıyla ortaya çıkan ve İstanbul'da kendilerine o zaman olağanüstü ikamet ve ticaret hakları tanınmış olan Yunan uyruklu Rumlar hakkındaki müsait şartlarda o vakit Yunanistan'ın elde ettiği bir başarıydı. Venizelos'un ziyareti İsmet Paşa ve harici vekili tarafından iade edilmiştir. Diğer memleketler. 1923-1930 devresinde dünyanın hemen bütün devletleriyle ve bu arada bilhassa İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya ile çeşitli antlaşma ve anlaşmalar yapıldı. Bu arada İngiltere ile başlıca çatışma konusu olan Musul meselesinin çözüm şekli daha önce verilmişti. Bu anlaşma sonunda Türkiye-Irak sınırı da bugünkü şekliyle çizildi. Dipnot, bu mesele hakkında tamamlayıcı bilgiler için Profesör Nihat Erim, Milletler Arası Daimi Adalet Divanı ve Türkiye, Musul meselesi. Hikmet Bayur, Türkiye Devleti'nin dış siyaseti. Doçent Doktor Mehmet Gönlübol ve Doktor Cem Sar, Atatürk ve Türkiye'nin dış politikası, Tahir Armaoğlu'nun siyasi tarihiyle dış siyaset makaleleri, parantez içinde Cumhuriyet, anlaşma ve antlaşmalar düstur ciltlerindedir. Ayrıca İsmet Paşa'nın nutukları. İtalya. İtalya ile Ege adalarında komşu bulunuyorduk. Türkiye ile Sovyetlerden sonra batıda ilk iyi münasebetler kuran devlet İtalya oldu. Ancak 1922'de İtalya'da idareyi ele geçiren Mussolini ve faşist iktidar, Türkiye'ye karşı zikzaklı bir siyaset izledi. Musul meselesinde İtalya, İngiltere'yi destekledi. 1927'den sonra İtalya, Doğu Akdeniz'de kuvvetli olma politikasına sarıldı. Türkiye'nin de katılacağı bir Doğu Akdeniz politikası güttü. Bu siyasetin ilk meyvesi 30 Mayıs 1928'de Mussolini ile Tevfik Rüştü Aras arasında bir tarafsızlık, dostluk ve adli takviye anlaşması oldu. Sonra Doğu Akdeniz'de anlaşma çabaları bir takım safhalar geçirdi. Nihayet 1930'da her üç devlet toplu bir anlaşmada birleştiler. Ancak Gazi, Mussolini'ye karşı daima şüphedeydi. Onun aşırı ve Gazi'ye göre aslında gerçek bir ordu gücüne dayanmayan gurur ve iddialarına karşı uyanıktı. Mussolini'nin Türkiye'ye değilse bile bir gün Arnavutluğa ve hatta Yunanistan'a saldıracağına inanıyordu. Bunu yakınlarına söylüyordu. Nitekim bir gün geldi ve öyle de oldu. Fransa. 1921'de ve daha milli mücadele içinde başlayan Türk-Fransız yakınlaşması devamlı olmadı. Lozan'da eski imtiyazların ve kapitülasyonların en inatçı savunucu Fransa oldu. Kaldı ki Osmanlı borçları ve Türkiye'de Fransız sermayesi bahsinde de Fransa bir sıra direnişler gösterdi. Hulasa, milli mücadele içinde Franklin Bouillon'un yarattığı olumlu hava çabuk dağıldı. Birinci Dünya Harbi'nden sonra Fransa'nın mandası altına konulan Suriye ile olan sınır meselemizde bir sıra davalar çıkarıyordu. Bu bölgede 20 Ekim 1921 anlaşmasında İskenderun sancağı için nispeten özel hükümler vardı. Parantez içinde madde 7. Lozan'da bu hükümler pekiştirilmişti. Parantez içinde madde 2. Fakat 1925'ten sonra Suriye'de bazı iç çelişmeler oldu. 1926'da İskenderun temsilcileri Suriye'den bir nevi muhtariyet yahut ayrılık istediler. Bu da oldu. Sancak ayrı bir meclis kurdu. 1926'da İskenderun sancağının Fransa mandasında bağımsızlığı ilan edildi. Fakat bu da yürümedi. 12 Haziran 1926'da sancak meclisi kaldırılarak bu bölge Suriye içinde muhtar bir bölge sayıldı. Bütün bunları Türkiye yakından izliyordu. Sonra 1925'te dahi Türkiye-Suriye sınırları hala kesin olarak tespit edilmiş değildi. Bu hususta ancak 1926'da, parantez içinde 18 Şubat, Ankara'da bazı anlaşmalar imzalanabildi. Dostluk ve iyi komşuluk anlaşmaları adını taşıyan bu çözüm şekilleri, Fransa ile yakınlaşmaya yol açan oldukça geniş hükümler taşırlar. Ama uyuşmazlıklar tamamen ortadan kalkmadı. Mesela 1926 protokollerine rağmen Suriye ile Cizre-Nusaybin sınır hattının düzenlenmesi ancak 1930'da mümkün olabildi. Borçlar meselesi de arada devam etti durdu. Gerçi Haziran 1928'de bu konuda Paris'te bir anlaşmaya varıldı. Ama borçlar meselesinin son ve kesin tesviye şekli ancak 22 Nisan 1933'te alınabildi. Doğu devletleri ve gelecekten haber. Doğu devletleri deyince İran, Afganistan gibi Müslüman devletleri kastediyoruz. Mısır, Afrika ülkeleri, Hindistan ve diğer Asya ülkeleri o zaman sömürge halinde bulunuyordu. Mustafa Kemal daha 1920'de ve milli mücadeleyi kastederek şöyle demişti. Bu bir halk hareketidir. İslam aleminin yardımına da dayanıyoruz. Türklerin son Müslüman millet olarak müstakil olacakları gibi, diğer yerlerdeki Müslümanlar da düşmanlarımıza karşı mücadele edeceklerdir. Bunlar çoğunlukla İngiliz idaresindedirler. Biz bu Salip hareketinin, parantez içinde Haçlı hareketinin en son hücumlarına karşı koyuyoruz. Fakat İslam alemi artık mühlik bir surette, parantez içinde tehlikeli olacak kudrette, uyanmıştır. Parantez içinde Söyle ve Demeçler Cilt 3 sayfa 15. Gerçi Mustafa Kemal bu nutkunu söylerken İslam alemi henüz o kadar da belirli bir kuvvet olarak uyanmamıştı. Lozan'ın başarıldığı sırada İran ve Afganistan'ın durumları pek parlak değildi. Ama ne de olsa dünya yüzünde Müslüman memleketleri ve Müslüman halkları vardı. Bunlar elbette er geç dünya terazisinde bir ağırlık olacaklardı. Dünyaya bazı sözler söyleyeceklerdi. Nitekim bugün öyle olmuştur. İşte Mustafa Kemal o gün bu geleceği haber vermiş demektir. Öbür memleketler. Lozan'dan sonra Türkiye, Avrupa ve Amerika'nın diğer memleketleriyle de normal diplomatik münasebetlere girişti. Çünkü bu ülkelerle zaten bir anlaşmazlığı yoktu. Gerçi gerek bunlar, gerek yukarıda kaydettiğimiz büyük devletlerle 1923 ile 1930 arasındaki münasebetler bir iktisadi yardımlaşma şeklini alamadı. Türkiye'ye sermaye sokulması, Türkiye'de yatırımlar şeklinde, yani bugünkü anlamda bir iktisadi işbirliği şekline erişemedi. Türkiye iktisaden daima yalnız kaldı ve yalnız bırakıldı. 1929 Cihan Buhranı ise milletler arası iktisadi yardımlaşmayı zaten imkansız kılmıştı. 1930'dan sonraki dış münasebetleri ayrıca gözden geçireceğimiz için 1923 ila 1930 devresine giren dış siyaset hareketlerine burada son veriyoruz.